Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram Haziratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Haziratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Muhterem kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Hucurat Suresinin 10. ayetinde müminlerin birbirleriyle kardeş olduğunu bildirmiş, ümmetine çok düşkün olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gibi birbirimizi kucaklamamızı istemiştir. Resulullah Efendimiz de bu konu üzerinde önemle ve ısrarla durmuş, müminleri sevmeyi, onlarla ilgilenmeyi, birbirimize sırt dönmemeyi, kin tutmamayı, 3 günden fazla küs durmamayı tembih etmiş, din kardeşiyle 1 yıl küs duran kimsenin onu öldürmüş gibi günaha gireceğini hatırlatmış. Kısacası kendimiz için istediğimiz şeylere diğer kardeşlerimiz için de arzu etmemizi tavsiye buyurmuştur. Cenab-ı Hak bize Münafikun Suresi 8. ayet-i kerimesinde şeref ve üstünlüğün Allah'ın, Resulullah'ın ve müminlerin olduğunu belirtmiş, birbirini yeterince sevmeyen, basit görüş ayrılıkları yüzünden Müslüman kardeşini kolayca harcayabilen kimselerin bu çirkin huyu bırakmalarını istemiştir. Şüphesiz Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın bu tür emirlerini yerine getirmek istiyorlar ama şeytan onları kendi hallerine bırakmıyor. Araf suresinin 17. ayeti kerimesinde yollarının üzerine pusu kurup oturacağını, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yaklaşıp onları baştan çıkaracağını söylüyor. Birbirimize düşürmek için hatırımızdan bile geçmeyen bin bir yönteme başvuruyor. Aramızda görüş ayrılığı çıktığında mal bulmuş mağribi gibi seviniyor. Hemen zihnimize çöreklenerek muhaliflerimizin değil bizim daha isabetli düşündüğümüze, en doğru yolun bizim yolumuz olduğuna inanmamızı istiyor. Tıpkı Adem Aleyhisselam'a secde etmesi istendiğinde, "Hayır, ben ona secde etmem. Çünkü o topraktan yaratıldı, ben ateşten yaratıldım. Ateş topraktan üstündür" diye nasıl mantık oyunu yaparak böbürlenmiş ve Allah'a karşı gelmişse, bizim de kendi görüşümüzü beğenmemizi, üstünlük hastalığına yakalanmamızı, düşünce tarzımızın, ürettiğimiz fikrin, siyasi görüşümüzün daha isabetli olduğunu savunmamızı istiyor. Gönlümüzün, vicdanımızın bir köşesinde bir meleğin, "İyi ama kendisiyle çekiştiğin adam da senin gibi namazında, niyazında iyi bir Müslüman ve iyi niyetli bir insan. Onun da senin kadar doğru düşünebileceğini kabul etmelisin" diye zayıf bir sesle uyardığını duyduğu anda öfkesinden kuduruyor, kendi fikrinin aksine savunmanın davaya ihanet olduğunu ileri sürerek bir başka düşünceye hayat hakkı tanımıyor. Sevgili Peygamberimiz, şeytandan sakınmamız için onu bize çok iyi tanıtmış, bu ezeli düşmanımızın tıpkı damarlarda dolaşan kan gibi zihnimize kolayca girdiğini bildirmiştir. Onun kıyamete kadar Müslümanları birbirine düşürmeye ve aralarını açmaya çalışacağını haber vermiştir. Aramızda görüş ayrılığı çıkabilir. Bu bizim tabiatımızda vardır ve bu o kadar tehlikeli değildir. Asıl tehlikeli olan bu yarayı şeytanın kaşımasına, kanatmasına, basit görüş ayrılıklarını körüklemesine izin vermektir. Muhterem kardeşlerim, şeytanın hileleri çoktur. Bazen iblis Müslümanları bölmek ve parçalamak için olağanüstü hal ilan ederek emrindeki şeytanlara alarm verir. Bu ortam arayıp da bulamadığımız bir ortamdır. Devir hasat devridir. Aman kimsenin doğru düşünmesine fırsat vermeyin. Kafaları iyice karıştırın der. Her Müslüman diğer kardeşleriyle aralarındaki farklı düşüncenin kardeşlik duygusunu zedeleyecek noktaya vardığı anda silkinip kendine gelmelidir. Fitne kazanı fokurdamaya başladığında ebedi hayatının tehlikeye girebileceğini hesap ederek aklını başına toplamalıdır. Çünkü Müslümanlar kaybettikçe şeytan kazanacaktır. Kargaşa günlerinde Resul-i Ekrem Efendimizin buyurduğu gibi fitneden uzak durmalı, bu günlerde uyuyanın uyanık olandan, oturanın ayakta durandan, ayakta duranın fitneye koşandan daha makbul olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman öldürenin de ölenin de cehenneme gideceği hatırlanmalıdır. Müslümanların birliği tehlikeye düştüğünde ben haklıyım diye direnmenin insanı haklı çıkarmayacağı iyi bilinmelidir. Muhterem kardeşlerim, İslam kardeşliğinin zedelendiği fitne günlerinde Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi dil kılıç darbesinden daha tehlikeli olur. Söz hançerden daha keskin, daha öldürücü bir silah haline dönüşür ve adeta insanın ciğerine işler. Gün gelir o fitneden eser kalmaz ama dilin açtığı yara hep taze kalır. Hep kanar, bir türlü onulmaz. Çünkü kılıç yarası iyileşir, dil yarası iyileşmez. Kafaların karışık, işlerin çapraşık, yüreklerin yanık olduğu böyle zamanda herkes kendine hakim, diline sahip olmalıdır. Din kardeşini gücendirecek lakırdı etmemelidir. Hayatın her safhasının bir geçiş dönemi olduğunu bilmeli, bu da geçer yahu demelidir. Diline sahip olan kimse şeytana prim vermemiş, başını beladan, kalbini günahtan korumuş olur. Ebedi kurtuluşun yolunu öğrenmek isteyen birine Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhine olacak sözlerden dilini korumasını söylemiş. Ya Resulallah, benim hakkımda en çok neden korkup endişe ediyorsun diye soran bir başkasına da mübarek dilini tutarak işte bundan buyurmuş. Ve diline hakim olmazsa istikbalini mahvedeceğini haber vermiştir. Susan kurtulur hadisi şerifi, diline sahip olanın hem dünyada hem ahirette selameti bulacağını göstermektedir. Dilin bütün organlar üzerinde yönlendirici bir etkisi vardır. Çünkü o kalbin sözcüsüdür. Kalpte olup bitenleri dil dışa vurur. Efendimiz dilin diğer organlara nasıl tesir ettiğini şöyle bir temsille, benzetmeyle anlatmıştır. İnsan sabahlayınca bütün organlar dile başvurur ve ona şöyle derler. Bizim haklarımızı korumakta Allah'tan kork. Biz ancak senin söyleyeceklerinle ceza görürüz. Biz sana bağlıyız. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğer sen eğrilir yoldan çıkarsan biz de sana uyar, senin gibi oluruz. Bu hadis-i şerif, hadis-i şerifi Tirmizi rivayet etmiştir Sünen'inde. İki Müslüman birbirine gönül koyduğu zaman ezeli ve ebedi düşmanımız şeytan burada bize ekmek var diye ellerini ovuşturup sevinir. İki Müslüman birbirini kırıp gücendirdiği zaman şeytan zil takıp oynar. Müslümanlar ulu orta birbirinin aleyhinde konuştukları zaman İblis O günü bayram ilan eder ve bu fitneyi başaran şeytanlara madalya takar. Fitnenin adam öldürmekten daha büyük bir suç olduğunu unutmayalım muhterem kardeşlerim. İslam kardeşliğini tehlikeye atarak şeytanı sevindirmeyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece telaşla uyandı. Allah Allah, bu gece ne fitneler indirildi. Rahmet hazinelerinden neler neler açıldı buyurdu. O sırada Ümmü Seleme annemizin evindeydi. Diğer hanımlarının da uyanmasını, bu hazinelerden onların da nasiplenmesini istedi. Peygamber-i Zişan bir başka gece kızı Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin evine gitti. Onları derin uykularından uyandırıp namaz kılmayacak mısınız diye sordu. Sanki gecenin koynundaki inciler yere saçılmış toplanmayı bekliyordu. Onların ise bundan haberi yoktu ve fırsat kaçmak üzereydi. Eğer durum gerçekten de böyle olmasaydı, hiç Resul-i Ekrem gözü gibi sevdiği kızını ve damadını sıcacık yataklarından kaldırmak ister miydi? Yine Efendimizin genç kayınbiraderi Abdullah İbni Ömer, yani Hazreti Ömer'in oğlu, bekarlık günlerinden birinde Mescid-i Nebevi'de yatıp uyumuş, rüyasında iki melek onu alıp cehenneme götürmüş, orada olup bitenleri göstermişlerdi. Abdullah gördüğü bu garip rüyayı ablası Hazreti Hafsa'ya, yani Resulullah Efendimizin zevcesi Hazreti Hafsa'ya, Hazreti Ömer'in kızı, o da Resul-i Ekrem'e anlattı. Nebi-i Muhterem Efendimiz rüyayı dinledikten sonra şöyle buyurdu. Abdullah ne iyi adam. Ah bir de gece namazı kılsa. Artık o günden sonra İbn Ömer geceleri pek az uyudu, bol bol gece namazı kıldı. Bu hadis-i şerifte Buhari'nin sahihinde rivayet edilmiştir. Ashab-ı kiram gece nimetini bir devlet bilir. Bu devleti yitirmek istemezdi. Ebu Hureyre Hazretleri de geceyi hanımı ve hizmetkarıyla üçe taksim etmişlerdi. Sırayla gecelerini ihya edip sonra bir diğerini uyandırırlardı. Sevgili Peygamberimiz ibadet ederken dinç olmayı, bunun için de sabah vakti, akşam vakti ve gece karanlığından faydalanmayı öğütlemişlerdir. Geceleyin uyanıp kalkamıyorsak, bunun önemli bir sebebi vardır. Bunu Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle anlatmıştır. Biriniz uyuduğunuz zaman, şeytan onun ense köküne 3 düğüm atar. Her bir düğüm attığı yere, gecen uzun olsun, yat uyu diye vurur. Şayet o kimse uyanarak Allah'ı anarsa, düğümlerden biri çözülür. Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Bir de namaz kılarsa şeytanın attığı bütün düğümler çözülür ve böylece neşeli ve huzurlu bir şekilde sabahlar. Eğer Allah'ı anmaz, abdest alıp namaz kılmazsa uyuşuk ve tembel bir şekilde sabahlar. Bu hadis-i şerifte yine Buhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet edilmiştir. Bizim can düşmanımız olduğunu Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği şeytan, bizi telkiniyle uyutmakta, rahmet hazinelerini devşirmemize engel olmaktadır. Şeytanın tuzağından kurtulmanın yolu ise, Resul-i Ekrem Efendimizin öğrettiği şekilde Allah'ı anmak, dua ve zikretmek, abdest alıp namaz kılmak, Kur'an okumaktır. Yiğit Müslümanlar, eşkıyayı dize getiren tahsildar gibi şeytanı da dize getirebilirler. Hani vaktiyle tahsildarın biri Anadolu'yu dolaşmış, topladığı altınları heybeye doldurmuş, atının sırtına giderken eşkıya yolunu kesip adamı soymuş. Zor durumda kalan tahsildar yalvarmaya başlamış. Ağalar demiş, altınlarımı geri verin demiyorum. Ama onları sizin aldığınızı amirlerime anlatamam. Bana inanmazlar. Bari elbiselerime birkaç kurşun sıkın da soyulduğuma inansınlar demiş. Adamın bu teklifi eşkıyaya pek eğlenceli gelmiş. İstediğini fazlasıyla yapmışlar. Tahsildar yalvarıyormuş. Ne olur birkaç kurşun da yeleğime sıkın. 3-5 kurşun da pantolonuma sıkın diyormuş. Sonunda eşkıya artık tamam kurşun bitti deyince tahsildar tabancasını çekip alınlarına dayamış. Sizin kurşununuz bittiyse daha bende var demiş. Evet muhterem kardeşlerim, her gece şeytan elimizi kolumuzu bağlamakta, bizi telkin silahıyla tesirsiz hale getirmektedir. Onu kurşunsuz kalmış eşkıya gibi sipsivri ortada bırakmanın yolu, Efendimizin buyurduğu gibi Allah'ı anmak, dua ve zikretmek, abdest alıp namaz kılmak, Kur'an okumaktır. Evet muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazını önceleri gecenin muhtelif saatlerinde kılmış, fakat daha sonra en bereketli zamanını tespit etmiş, artık hep horozlar öterken uyanmış ve gece namazını gecenin son üçte birinde, gündüzün müjdecisi seher vaktinde kılmıştır. Gecenin son üçte biri, rahmet Peygamberi Efendimizin haber verdiğine göre, Cenab-ı Mevla'nın bana dua eden yok mu kabul edeyim, benden isteyen yok mu vereyim, benden bağışlanma dileyen yok mu onu bağışlayayım diye yeryüzüne iltifat buyurduğu pek değerli bir zaman dilimidir muhterem kardeşlerim. Şimdi de muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimizin gece uyanınca neler yaptığına bir bakalım. Gece uyanınca oturduğu yerden Ali İmran suresinin son 10 ayetini okurdu Efendimiz. Ardından dişlerini misvaklar, abdestini alır, teheccüd namazını ikişer ikişer kılardı. Mesela gece namazını 4 rekat kılacaksa, ikinci 2 rekat bitince selam vermeyip ayağa kalkar, ona 1 rekat daha ekleyerek vitir namazını da kılmış olurdu. Yani vitirle bitirmiş olurdu gece ibadetini. Çünkü o vitir namazını yatsı namazından sonra değil, gece namazının sonunda eda eder ve böyle yapılmasını tavsiye buyururdu. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet edilmiştir. Son rekat hep vitir olmak üzere gece namazını kimi zaman 7, kimi zaman 9, 11 veya 13 rekat kılardı. Çok rahatsızlandığı 2-3 gece dışında gece namazlarını hiç aksatmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu namaz ona farzdı. Ve minel leyli feteheccet bihi nafile asa en yeb'ateke rabbuke makamen mahmuda. İsra suresi 79'da beyan edildiği üzere bu namaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme farzdı. Şayet rahatsızlık gibi sebeplerle gece namazı kılamamışsa, onun yerine gündüz 12 rekat namaz kılardı. Bu hadis-i şerifte Müslim'in sahihinde rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'in gece namazlarının sayısına bakanlar onu azımsayabilirler. Ama onun bir secdeyi 50 ayet okunabilecek kadar uzattığını, kıraati daha uzun tuttuğunu duyunca yanıldıklarını görürler. Onun 50 ayet okunabilecek tarzda secdeyi uzattığı rivayeti Buhari'nin sahihinde rivayet edilmiştir kardeşlerim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önceleri gece namazlarını hep ayakta kılardı. Yaşlanınca bazılarına göre ise hayatının sadece son yılında oturarak kılmaya başladı. Şayet namaz kılmaya oturarak başlamışsa, Fatiha'dan sonra epeyce bir ayet okur, surenin bitmesine 30-40 ayet kala ayağa kalkar, onları da okuduktan sonra yine ayakta rüküye varırdı. Zamm-ı sureyi ayakta okumuşsa, ayakta rükû eder, oturduğu yerden okumuşsa, oturarak rükû ederdi. Kısaca belirtmek gerekirse, karanlık geceler aydınlık geleceklere gebedir. Resul-i Ekrem Efendimizin haber verdiğine göre, istisnasız her gece duaların kabul edildiği bereketli bir zamanı sinesinde barındırmaktadır. Bir Müslüman o zamanı yakalayıp da dünya ve ahiretle ilgili hayır duada bulunduğunda Allah onun duasını kabul eder. Rahmet hazinelerinin geceleri önümüze açılmasını ve ondan azami derecede istifade ederek Rabbimize güzel bir kul olmayı niyaz ederiz. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.